Ayrım 12.
Bokka gülümsedi. O benim kabahatim değil Gerep. Öyle dedimse senin yüzünden dedim. Neyse, ince eleyip sık dokmayı bırakın şimdi. Geriye dön, yerine marş. Gerep uygun adım uzaklaştı. Sevinçle siperden içeri girdi. Islak kumdan bombalar yapmaya başladı. Siperin içinden yüzü gözü çamur içinde biri çıktı. Emekleyerek Barabas'ın ta kendisi Bokka'ya seslendi. İzin verdin mi yoksa? Verdim dedi Bokka. Gerebe daha pek bir güvenleri yoktu. Tam bağlılık göstermeyenin sonu budur işte. Doğru konuşsa bile inanılmaz böylelerine kolay kolay. Gel gelelim, generalin söyledikleri kuşku bulutlarını dağıttı. Aşağıdan bakıldı mı Barabas'ın köşedeki burca tırmandığı, burç komutanın önünde selam vererek göreve hazır olduğunu bildirdiği görülüyordu. Ama bir iki saniye geçti geçmedi. İkisinin de kafaları burç duvarının ardında kayboldu. Boşa geçirecekleri vakitleri yoktu. Bombaları piramit düzeninde diziyorlardı. Birkaç dakika daha geçti. Ama çocuklara soracak olsak dakikalar değil saatler bile geçmek bilmiyor diyeceklerdi. Sabırsızlık arttıkça arttı. Sonunda şöyle konuşmalar duyulmaya başladı. Belki de düşünüp taşınıp vazgeçmişlerdir. Korku dağları bekler. Yoksa tuzağa mı düşürecekler bizi? Yok canım, gelecekleri falan yok. Saat 2'yi 1-2 dakika geçe emir subayı aldığı emri mevziler arasında 4 nal koşarak duyurdu. Verilen emre göre mevzilerde bütün çalışmalar duracak, bütün sesler kesilecek, birlikler alarm durumuna geçirilecekti. General son bir denetleme yapacaktı da ondan. Emir subayı son mevziye varıp da emri ilettiği sırada Bokka birinci mevzide denetime başlamıştı bile. Yüzü sert ve ciddiydi. Önce Maria sokağındaki birliği denetledi. Orada aksayan bir şey yoktu. Büyük kapıdaki iki savaş grubu sağlı sollu saflarda dizilmiş dimdik duruyordu. Komutanlar bir iki adım ileri çıktılar. Her şey yolunda mı diye sordu Bokka. Görevlerinizi biliyor musunuz? Biliyoruz, kaçıyormuş gibi yapacağız. Sonra da arkalarından vuracaksınız. Emredersiniz generalim. Bir de kulübeyi denetledi ardından. Kapıyı açtı. Büyük paslı anahtarı kilidin içinde bir iki kez döndürüp iyi işleyip işlemediğine baktı. Sonra burçların ilk üçünü gözden geçirdi. Her burçta ikişer savaşçı vardı. Kum bombaları piramit düzeninde yığılmıştı. Üç numaralı burçta ötekilerin 3 kat fazlası bomba bulunuyordu. Burçların en önemlisi de buydu aslında. General gelince 3 topçu esas duruşa geçti ve 4, 5 ve 6 numaralı burçlara yedek bombalar yığılmıştı. Bunlara dokunmayın sakın dedi Bokka. Yedekteki bombalar ancak ben öbür burçlardaki topçuları buraya gönderdiğim zaman kullanılacak. Emredersiniz generalim. 5 numaralı burca vardığında öylesine bir patırtı koptu ki gayretkeş bir topçu seslenmeden edemedi. Dur, kimdir o? Arkadaşı topçuyu dürtüverdi. Bokka bağırdı. Daha generalini bile tanımıyorsun eşek herif. Böylelerini kurşuna dizmeli hemen. Gayretkeş topçu az kalsın korkudan ölüyordu. Kurşuna dizilmek olasılığının pek de büyük olmadığını düşünememişti. Bokka'ya gelince o da iyice saçmaladığını, çok az olurdu bu, düşünmekle birlikte pek üzerinde durmadı. Yürümeyi sürdürüp siperlere ulaştı. Oldukça derin kazılmış hendiğin içinde iki birlik vardı. Duyduğu mutluluktan yüzü ışıyan Gerep de aralarındaydı. Bokka siperin önündeki tümseye çıkıp, ''Çocuklar'' dedi sevinçle, ''Savaşın yazgısı sizlere bağlı. Maria sokağındaki birliğimiz görevini yerine getirinceye dek düşmanı oyalayabilirseniz savaşı kazandık demektir. Bunu unutmayın sakın. Hendekten çığlıklar yükseldi. Çocuklar yerlerinden kıpırdamadan keplerini salladılar. Bağırdıkça coştular, coştukça bağırdılar. General, susun, susun diye bağırarak yatıştırdı onları. Arsanın ortasına doğru yürüdü. Kolnay da oradaydı. Borazanı elinde bekliyordu. Yaver, buyurun generalim. Bütün savaşı izleyebileceğimiz bir yere gidelim. Komutanlar savaşı genellikle yüksek bir yerden yürütürler. Biz de kulübenin damına tırmanalım. Biraz sonra kulübenin damındaki yerlerini almışlardı bile. Güneş Kolnay'ın borazanına vuruyor, borazan pırıl pırıl parlıyordu. Emir subayına su katılmamış savaşçı havası veren bir görünümdü bu. Burçlardaki topçular Kolnay'a gururla bakıyorlardı. Derken botanik bahçesinde oldukça önemli bir rol oynamış olan opera dürbün de çıktı ortaya. Boka'nın cebinden. Dürbünün kayışını boynuna geçiren Boka hık demiş Napolyon'un burnundan düşmüştü sanki. Başkomutan dediğinde böyle olurdu işte. Tarih yazan kişinin zamanı doğru belirlemesi gerekir. Biz de öyle yapalım. Tam 6 dakika sonra Park Sokağı'ndan bir borazan sesinin yükseldiğini belirtelim. Bu yabancı boru sesi birlikleri canlandırmaya yetmişti. Geliyorlar diye bir söz dolaştı ağızdan ağıza. Boka'nın rengi biraz attı. İşte şimdi dedi Kolnay. Ülkemizin geleceği şimdi belli olacak. Biraz sonra tahta perdeden aşağı atlayan iki gözcü generalin üzerinde durduğu kulübeye koştular. Düşman geliyor. Yerlerinize diye bağırdı Boka. İki çocuk hemen yerlerine geçtiler. Biri sipere, öteki de Maria sokağındaki birliğine. Dürbünü gözlerine götüren Boka Kolnay'a fısıldadı. Borazanı hazırla. O işte yerine getirildi. Boka elindeki dürbünü indirdi, yüzüne bir kırmızılık yayıldı. Kararlı bir sesle komut verdi. Çal şimdi. Boru sesi ortalığı inletti. Pal Sokağı ülkesinin iki büyük kapısına dayanan kızıl gömlekler kapıların önünde durdular. Gümüş uçlu mızrakları güneşte pırıl pırıl parlıyordu. Kırmızı gömlekler ve kırmızı kepleriyle şeytandan farkları yoktu. Onlar da saldırı borusunu çalınca havayı coşkun boru sesleri doldurdu. Kolnay soluk almadan çalıyordu borusunu. Kulübenin damından ta tra ta ta tra ta sesleri geliyordu. Boka dürbünüyle Frenç ateşi arıyordu boyuna birden. İşte şurada diye haykırdı. Frenç at Şipal sokağından gelen birliğin başında, Sebeniç de yanında. Bayrağımızı o taşıyor. Pal sokağındaki birliklerimizi çetin bir savaş bekliyor. Maria sokağındaki birlik büyük pastörün komutasındaydı. Kırmızı bayrakları rüzgarla dalgalanıyordu. Üç boru inletip durmaktaydı ortalığı. Kızıl gömlekler kapıların orada savaş düzeninde bekliyorlardı. Bir niyetleri var ama ne dedi Boka? Boru çalmayı kesen emir subayı vız gelir dedi. Ama hemen sonra ciğerlerinin bütün gücüyle çalmaya koyuldu yine. Ta tara ta tara ta derken kızıl gömleklerin boru sesi birden kesiliverdi. Maria sokağı yönünden yaklaşanlar ortalığı yılgıya boğan bir savaş çığlığı attılar. Hayt ho, hayt ho. Kapıdan içeri dalarak saldırıya geçtiler. Arsayı savunan birlikler bir süre dayanıp savaşı kabul ediyormuş gibi yaptılar. Ama çok geçmeden tasarlanan savaş planı uyarınca gerisin geri bir koşudur tutturdular. Yaşasın aslanlarım diye bağıran Boka, Pal sokağına göz attı. Frenç atışın adamları kapıdan içeri girmişlerdi. Ordu açık kalmış kapının önünde sokakta mıhlanıp kalmıştı. Boka birden korkuya kapıldı. Bu da nesi diye sordu. Kolnay tir tir titriyordu. Belki de tuzak. Sonra yeniden sola kaydırdılar bakışlarını. Pal sokaklı çocuklar kaçıyor, kızıl gömlekliler de haykırarak onları arkalarından izliyordu. Frenç atış kuvvetlerinin hareketsiz kalmasını o ana kadar irkilerek izlemiş olan Boka birden eşi görülmemiş bir şey yaptı. Kepini havaya fırlatıp bir sevinç çığlığı atarak kulübenin üzerinde delirmiş gibi hora tepmeye başladı. Çürümeye yüz tutmuş baraka neredeyse çökecekti altında. Kurtulduk diye bağırıyordu. Kolnay'ın üzerine atılıp kucakladı, öptü arkadaşını. Kolnay'a sarılıp dansa zorladı. Kolnay bütün bu olup bitenlerden hiçbir şeyi anlamıyor, kekeleyip duruyordu boyuna. Ne var yahu, ne oluyoruz? Boka Frenç atış ile hiç hareketsiz duran atış ordusunu gösterdi. Görmüyor musun be yahu? Görüyorum, ne olacak? Anlamıyor musun? Yo, aptal herif sen de. Kurtulduk yahu, kazandık. Hala anlamadın mı? Kurtulduk diyorum sana. Hiçbir şey anladığım yok. Kıpırdamadan duruyorlar oldukları yerde. Görmüyor musun? Görüyorum elbette. İçeri girmiyorlar, bekliyorlar. Evet öyle. Peki bekledikleri ne? Neyi bekliyorlar? pastörün kuvvetleri Maria Sokağı'ndaki görevi yerine getirsin diye bekliyorlar. O zaman saldırıya geçecekler. Hemen saldırıya geçmeyişlerinden anladım bunu. Şans neden güldü yüzümüze biliyor musun? Onlar da bizimkine benzer bir savaş planı yaptılar da ondan. Pastörlerin bizim kuvvetlerin yarısını Maria Sokağı'na atmasını bekliyorlar. Kuvvetlerimizin öbür yarısına da o zaman saldıracaklar. Pastör arkadan, French ateşte önden hava alırlar. Sen benimle gelsene. Bunu söylerken kulübenin damından aşağı inmeye başlamıştı bile. Nereye gidiyoruz? Soru sormak yok. Sen gel benimle o kadar. Buradan izleyeceğimiz bir şey yok artık. Bunların da yerlerinden kıpırdayacakları yok. İyisi mi? Maria Sokağı'ndaki birliklerimize yardım edelim biz. Maria Sokağı'ndaki birlik aldığı görevi üstün bir başarıyla yerine getiriyordu. Bıçkı evinin önündeki dut ağaçlarının arasından sağa sola yayılarak karma karışık koşuyorlardı. Hem de öylesine kurnaz yapıyorlardı ki bunu kaçarken bağırışlıkları duyuluyordu. Eyvah, eyvahlar olsun. Yandık, mahvolduk. İşimiz bitik. Kızıl gömleklere gelince onlar da ha babam kovalayıp duruyorlardı arkalarından. Hem de çığlıklar atarak. Boka'nın bütün derdi kendi kurdukları tuzağa düşüp düşmedikleriydi. Boka'nın adamları bıçkı evinin ardında yok oluverdiler. Birliğin yarısı sundurmaya, öbür yarısı da barakaya saklanmıştı. Arkalarından diye bağırdı pastör. Yakalayın onları, kaçırmayın. Kızıl gömlekler bıçkı evinin ardındaki alana kadar koştular. Boka, Borazan diye seslendi. Boru sesi burçlardan bombardımana başlanması işaretini verdi. İlk üç burçtan incecik çocuk seslerinin zafer çığlığı yükseldi. İlk kum bombaları boğuk sesler çıkararak düşmeye başladı. Pat küt diye sesler geliyordu öteden beriden. Boka'nın yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Tir tir titriyordu. Yaver diye seslendi. Buyurun komutanım, siperlere koş, beklemelerini söyle, ben saldırı borusunu çaldırınca yerlerinden fırlasınlar. Pal sokağı yönündeki burçlarda bekleyecek. Emir subayı fırladı. Kulübenin orada kendini yere atıp sipere kadar süründü. Kapının önünde kıpırdamadan duran düşmana görünmemenin başka çaresi yoktu. Kanatta yer almış olan ilk ere yaklaşıp emri fısıldadı. Sonra geldiği gibi yine sürünerek komutanına döndü. Emri ulaştırdım komutanım dedi. Bıçkı evinin ardında savaş çığlıkları yeri göğü inletiyordu. Kızıl gömlekler zaferi kazandıklarını sanıyorlardı. Üç burçtan kıyasıya ateş ediliyor, düşmanın odun yığınlarına saldırısı engelleniyordu. Kanatta yer alan ünlü üç numaralı burçta Barabas kolları sıvamış aslanlar gibi dövüşüyordu. Büyük pastörü kendine hedef seçmişti. Yumuşak kum bombaları pastörün yağız kafasında patlıyordu ard arda. Barabas her fırlattığı bombayla birlikte etkinliğini arttırmak için bir de savaş çığlığı atıyordu. Al bakalım oğlum. Yumuşak kum pastörün ağzına burnuna doldukça pastör bir yandan hapşırıyor, bir yandan da hırsla haykırıyordu. Sen dur hele, şimdi gelirim yanına. Yeniden nişan alan Barabas bir bomba daha savurdu. Gel de boyunun ölçüsünü al. Kızıl gömlekli savaşçının ağzına burnuna kumlar doldu. Burçlardan kulakları sağır eden bir yaşa sesi yükseldi. Barabas iyiden iyiye coşmuştu, haykırdı. Bir de şu kumdan tat bakalım. İki eliyle birden atıyordu kum bombalarını. Yanındaki iki er de ellerini çabuktular. Köşedeki burçta canla başla çarpışıyor, herkes bundan kıvanç duyuyordu. Saldırı birlikleri sesi soluğu kesmişler, ileri atılmak için emir bekliyorlardı. Kimileri sundurmada, kimileri de kulübedeydi. Kızıl gömlekliler burçların dibine dek yaklaşmışlardı. Tam bu sırada pastörün emri duyuldu. Odun yığınlarına saldırın. Bom diye haykıran Barabas komutanın burnuna nişan aldı. Bu parola öbür burçlardaki topçularca da benimsenmişti. Odun yığınlarına tırmanmaya hazırlananların başlarından aşağı kum bombalarını yağdırdılar. Boka Kolnay'ın kolundan yakaladı. Kum bitmek üzere. Buradan görüyorum azaldığını. Artık Barabas da tek elle atıyor. Oysa köşedeki burçta 3 kat fazlaydı kum. Gerçekten de atışlarının hızı iyice azalmıştı. Kolnay, ne yapacağız şimdi diye sordu. Boka sakinleşmişti. Kazanacağız. Bu sırada 2 numaralı burç ateşi kesti. Kumları tükenmişti anlaşılan. Şimdi sırası işte diye bağırdı Boka. Sundurmaya koş, saldırıya geçsinler. Kendisi de kulübeye doğru fırladı. Kapıya yüklenip açtı, içeriye haykırdı. Saldırıya geçin. İki grup birden ileri atıldılar. Grubun biri sundurmadan, öteki de kulübeden fırladı. Yitirilecek vakit yoktu. Pastorlardan biri ikinci burca adım atmıştı bile. Bacaklarına yapışıp alaşağı ettiler onu. Kızıl gömlekler şaşkına dönmüşlerdi. Kaçan ordunun odun yığınlarının ardına sığındığını, burçtakilerin düşmanın odun yığınları arasına girmesini engelleyeceğini sanıyorlardı. Oysa şimdi önlerine katıp kaçırdıkları düşman gelip arkadan vurmuştu onları. Gerçek savaşları izlemiş olan savaş muhabirleri en büyük tehlikenin karışıklıktan doğduğunu yazarlar. Savaş alanlarını hükmetmiş komutanlar, toptan tüfekten korkmamış ama en önemsiz bir şaşkınlığın büyük karışıklık doğuracağını düşünerek kuşkulu saatler geçirmişlerdir. Toplarla, tüfeklerle silahlanmış gerçek bir ordu bile karışıklık sonucu şaşkına dönerken, askercilik oynar gibi dövüşmeye kalkışmış kırmızı gömlekli birkaç çocuk mu karşı duracaktı bu kurala? Neye uğradıklarını anlayamadılar. Anlamak şöyle dursun. Tuzağına düştükleri birliğin biraz önce ortadan kaybolan birlik olduğunu bile bilemediler. Ancak savaşa tutuştuktan sonradır ki karşılarındaki rakibin biraz önceki rakip olduğunu, yeni bir ordu ile karşılaşmadıklarını anlayabildiler. O da çocukları tek tek tanıdıktan sonra. İki güçlü kol bacaklarına sarıldığı gibi pastoru burçtan aşağı çekerken pastor kendini tutamayıp bağırdı. Hay Allah kahretsin be, yerden mi bitiyor bunlar, nedir? Artık bu kadar savaşa katılmıştı. Gözüne kestirdiği bir kızıl gömlekli erle güreşe başlamıştı bile. Rakibini yavaş yavaş ve ustalıkla kulübeye doğru sürüklüyordu. Oğlan Boka'nın kendisinden üstün olduğunu anlamıştı. Boka'ya çelmeyi takmakta gecikmedi. Burçlardan güreşi izleyenler haksızlığa hep bir ağızdan baş kaldırdılar. Vay alçak vay, çelme taktın bana, kurallara aykırıdır. Boka yere yuvarlanmıştı. Ama saniye sektirmeden doğrulup kalktı. Kızıl gömlekli çocuğa çıkıştı yüksek sesle. Çelme taktın bana, kurallara aykırı bu. Kolnaya bir el etti. Debelenerek kurtulmaya çalışan kızıl gömlekliyi sürükleyerek kulübeye götürdüler, içeri tıktılar. Boka soluk soluğaydı. Budala herif dedi. Erkek gibi güreşse belki de yenerdi beni. Ama onu ikimiz birlikte yola getirmekte haklıyız. Çünkü kurallara aykırı hareket etti. Yeniden savaşanların arasına atıldı. Çocuklar tek tek güreşiyorlardı. Elde kalmış ne kadar kum varsa topçular tarafından düşmanın tepesine yağdırılıyordu. Pal sokağı cephesindeki burçlarda ise hala sessizlik vardı. Kolnay tam güreşe başlıyordu ki Boka şöyle buyurdu. Güreşi bırak artık. Git emrimi ulaştır. Birinci ve ikinci burç erleri dördüncü ve beşinci burçlara geçsinler. Güreşenlerin arasından sıyrılarak geçen Kolnay haberi iletti. İlk iki burçtan alınan bayraklar çocuklar tarafından yeni savaş hattına götürüldü. Savaş çığlıkları birbirini izliyordu. Bu büyük coşku çona koşun yenilmez sanılan müthiş pastoru havalandırarak kulübeye sürüklediği sırada en yüksek noktasına ulaştı. Daha birkaç saniye bile geçmeden duyduğu öfkeyle çileden çıkan pastor kulübenin duvarını yumruklamaya başlamıştı bile. Gürültü patırtının sonu gelmiyordu. Kızıl gömlekliler farkındaydılar, hapı yutmuşlardı. Başlarında komutanları olmazsa ne yapabilirlerdi ki? Şimdi bütün umutları French Ataş'tı. Onun birliğindeydi. Belki French düzeltebilirdi durumlarını. Bütün kızıl gömlekliler birbirleri ardından kulübeye sürükleniyordu. Irmaklar gibi coşan yaşasın sesleri Pal sokağı kapısında hareketsiz beklemekte olan ordu saflarına kadar yayılıyordu. Birliğinin önünde bir aşağı bir yukarı gidip gelen French Ataş gururla gülümseyerek "Duydunuz mu?" dedi. "Şimdi işareti alırız." Kızıl gömlekler daha önce şöyle sözleşmişlerdi aralarında. Maria sokağındaki birlik hedefine ulaşır ulaşmaz Borazancı ortak saldırı işaretini verecekti. Gel gelelim, Pastorun borazancısı küçük Vendaver ötekilerle birlikte kulübenin duvarını yumrukluyordu. Borazanına gelince o da 3 numaralı öbür ganimetin yanında ağzına kadar kumla dolu uzanmış duruyordu. Bıçkı evi ile kulübe arasında bütün bu işler ola dursun, French ateş de adamların yüreklendiriyordu bu arada. Sabır çocuklar, aman sabredin. Boru sesini alır almaz ileri atılıyoruz. Ne var ki sabırsızlıkla beklenen boru sesi gelmedi. Gürültü patırdı giderek zayıfladı. Gürültünün kapalı bir yerden geldiği anlaşılıyordu artık. Kırmızı yeşilliler son kızıl gömlekleri de kulübeye tıkıp şimdiye dek arsada duyulmuş en büyük zafer çığlığıyla ortaya inletince French atışın birliğinde bir huzursuzluk baş gösterdi. Sanırım beklenmedik bir şey oldu dedi küçük pastör. Ne gibi yani? Bu sesler yabancı, bizimkilerin sesi değil. French atış kulak kabarttı. Hani yalan da değildi. Ona da yabancı gırtlaklardan çıkıyor gibi geliyordu bu sesler. Yine de soğukkanlı görünmek istedi. Bir şey olduğu falan yok dedi. Bizimkiler sessiz savaşıyorlar. Bağırıp çağıranlar Paris sokaklılar. Etekleri tutuşan onlar asıl. Tam bu sırada sanki French atışın söylediklerine yalanlarcasına Maria sokağından bu yana yaşa var ol sesleri geldi. Vay canına diyen French atış telaşlandı. Yaşa var ol diye bağırıyorlar yahu. Pastörlerin küçüğü etekleri tutuşan böyle bağırmaz ki dedi. Kardeşimin birliğine güvenmek sanırım pek doğru olmadı. French atış aklı başında bir çocuktu. Evdeki hesabın pazara uymadığını o da anlamıştı artık. Savaşı yitirdiklerinin farkındaydı. Çünkü şimdi kendi birliği tek başına bütün Paris sokağı ordusu ile başa baş savaşmak zorundaydı. Son umudu sabırsızlıkla beklenen o boru sesi bir türlü gelmek bilmiyordu. Onun yerine düşman kuvvetlerinin boru sesi duyuldu. Boca'nın ordusuyla ilgili bu boru sesi pastör kuvvetlerinin son erine dek tutsak edildiğini hemen şu anda arsadan saldırıya geçileceği bildiriliyordu. Verilen bu haber üzerine Maria sokağındaki ordu ikiye ayrıldı. Yarısı kulübenin orada, öbür yarısı da 6 numaralı burcun orada ortaya çıktı. Biraz yıpranmış görünüyorlardı ama gözleri zafer sevinciyle parlıyordu. Başarılı bir savaşın ateşiyle de çelik gibi sertleşmişlerdi. Pastör kuvvetlerinin yenilmiş olduğunu French atış kesinlikle anlamıştı artık. Bir an kendi ordusu ile iki düşman birliği karşı karşıya geldiler. Derken genç pastörden yana dönen French atış sinirli bir sesle "Anlayamadığım bir şey var." dedi. "Yenik düştüklerini kabul edelim." Peki ama neredeler? Sokağa kovalandılar. Sokağa atıldılarsa neden gelip bize katılmıyorlar? Neden gelmiyorlar? Neden? Paris sokağına kadar uzanıp sokağı gözden geçirdiler. Hatta Sebeniç bu kadarıyla da yetinmeyip bir koşu fırladı Maria sokağına da baktı. İncin top oynuyordu ortalıkta. Yalnız tuğla yüklü bir araba ağır ağır ilerliyor. Bir iki yaya da kendi havalarında işlerine gidiyorlardı. Görünürde kimse yok haberini getirdi Sebeniç ama kuşkuluydu.